Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Bill Willis için Once Upon a Car adlı kitabı, General Motors. Ford ve Chrysler'ın 2000'li yıllardaki çöküşünü, bugünümüzde de finans krizi içindeki hayatta kalma mücadelesini ve yeniden yapılanma süreçlerini anlatan bir ekonomi ve yönetim anlatısıdır. New York Times'ın Detroit muhabiri olan Vlasic, sektörü dışarıdan soyut modellerle açıklamak yerine şirketlerin en üst katındaki kararları, yöneticiler arasındaki ilişkileri ve kurumsal alışkanlıkları izler. Kitap, 2005 civarında başlayan kronolojik yapısıyla 3 şirketin benzer piyasa baskıları altında neden bütünüyle farklı sonuçlar aldığı sorusuna odaklanır. Ford'un Alan Mulally yönetiminde ortak hedef, açık iletişim ve finansal hazırlıkla iflastan kaçınması kitabın temel karşılaştırma eksenidir. Buna karşılık GM ve Chrysler'ın gecikmiş kararları, karmaşık çıkar grupları ve sonunda iflas yoluyla gerçekleşen dönüşümü ele alınır. Amaç, yalnızca Detroit'in yakın tarihini kaydetmek değildir. Vlasic, büyük kuruluşlarda inkarın, nakit yönetiminin, liderlik tarzının ve kriz anındaki karar kalitesinin sonuçlarını somut bir endüstri örneği üzerinden görünür kılar. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, 3 şirketin aynı fırtınada farklı rotalara savrulması, kitabın ana gücü GM. Ford ve Chrysler'ı tek bir Amerikan otomotiv hikayesi gibi ele almakla yetinmemesidir. Vlasic, benzer maliyet baskıları, küçülen pazar payı, ürün sorunları ve küresel rekabet altında bulunan bu şirketlerin krize çok farklı hazırlık düzeyleriyle girdiğini gösterir. Bu karşılaştırma, otomotiv sanayisindeki gerilemenin yalnızca dış koşullarla açıklanamayacağını ortaya koyar. Dış rekabet ve ekonomik daralma önemli olsa da, yönetimlerin sorunları ne kadar erken kabul ettiği belirleyici hale gelir. Ford, yön aradığını ve köklü değişime ihtiyaç duyduğunu daha açık biçimde kabul eden şirket olarak resmedilir. GM ise büyüklüğünün, tarihsel ağırlığının ve ölçeğinin kendisini koruyacağı düşüncesinden yeterince kopamaz. Chrysler'ın durumu da, Daimler ile birleşmenin ardından sahiplik, strateji ve gelecek belirsizliği ile daha karmaşık bir görünüm taşır. Bu üçlü yapı, okuyucuya krizlerin eşit dağıtılan kader darbeleri olmadığını anlatır. Aynı makroekonomik şok, kurumun borç yapısı, karar hızı, iç iletişimi ve liderlik kapasitesine göre farklı sonuçlar doğurur. Kitap bu nedenle şirket performansını sadece satış rakamlarıyla değil, yıllar boyunca biriken kurumsal tercihlerin sonucu olarak ele alır. Türkiye'de aile şirketleri ya da büyük holdingler açısından da tanıdık olan nokta şudur. Geçmiş başarıya güvenmek, değişen koşullara uyum sağlama zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. İkinci olarak, Ford'un iflastan kaçışında nakit rezervi ve erken kararın rolü. Vlasic'in Ford anlatısındaki en somut ders, stratejik dönüşümün iyi niyetle değil, finansal hareket alanıyla mümkün olduğudur. Ford, 2010 yılında şirket varlıklarını teminat göstererek büyük miktarda borçlanmış, böylece yaklaşan finansal daralma öncesinde ciddi bir likidite sağlamıştır. Bu karar o anda riskli ve pahalı görünebilirdi. Ancak kredi piyasalarının kilitlendiği 2008 döneminde Ford'un hükümet destekli iflas sürecine girmeden faaliyetlerini sürdürmesinde kritik rol oynamıştır. Kitap bu hamleyi tek başına bir kurtuluş formülü olarak sunmaz. Asıl anlamı, yönetimin belirsizlik, henüz kesin bir felakete dönüşmeden önce kötü senaryoya hazırlanabilmesidir. Nakit, burada sadece faturaları ödeme aracı değildir. Yeni ürünlere yatırım yapma, yeniden yapılanmayı finanse etme ve kısa vadeli piyasa paniği karşısında bağımsız karar alma kapasitesidir. Bu bölüm, borçlanmanın her zaman zayıflık anlamına gelmediğini, kullanım amacı ve zamanlamasının belirleyici olduğunu düşündürür. Ford'un örneği, likidite planlamasını operasyonel bir finans ayrıntısı olmaktan çıkarır ve yönetim stratejisinin merkezine yerleştirir. Özellikle sermaye yoğun sektörlerde doğru dönüşüm planı bile yeterli kaynak olmadan uygulanamaz. Vlasic'in anlatısında Ford'un avantajı, geleceği kusursuz tahmin etmesi değil, tahmin edilemeyen bir krize dayanacak mali esnekliği önceden yaratmış olmasıdır. Üçüncü olarak, Alan Mulally ile Ford da açık bilgi ve ortak plan disiplini, kitapta Alan Mulally, otomotiv kökenli olmaması nedeniyle dışarıdan gelen bir yönetici olarak önem kazanır. Vlasic'in vurguladığı nokta, Mulally'nin sadece ürün ya da maliyet planı getirmesi değildir. Ford'un dağınık yönetim yapısını, ortak sorunları görünür kılan bir çalışma düzenine yöneltmesidir. Bir Ford, bir ekip, bir plan, bir hedef anlayışı, slogandan çok koordinasyon sorununa verilmiş bir cevaptır. Büyük şirketlerde bölümler kendi hedeflerini korurken kötü haber yukarı taşınmayabilir ve ortak performansın yerini iç rekabet alabilir. Mullally'nin yaklaşımı, sorunların saklanması yerine erken bildirilmesini, hataların kişisel yenilgi değil çözülmesi gereken operasyonel gerçekler olarak değerlendirilmesini hedefler. Bu kültürel değişim özellikle kriz sırasında önemlidir. Çünkü yanlış ya da gecikmiş bilgi, sınırlı kaynakların yanlış alanlara yönelmesine neden olur. Vlasic, Ford'daki dönüşümü tek bir karizmatik liderin mucizesi olarak değil, liderin davranış kurallarını değiştirmesiyle açıklar. Yönetici toplantılarında kullanılan dil, sorumluluğun paylaşılma biçimi ve hedeflerin sadeleştirilmesi. Büyük organizasyonlarda stratejinin günlük uygulamaya nasıl indiğini gösterir. Bu yönüyle kitap, liderliği yalnızca cesur karar vermek olarak tanımlamaz. Liderlik, insanların gerçek durumu korkmadan söyleyebileceği ve ayrı ekiplerin aynı planı uygulayabileceği bir sistem kurma becerisidir. Dördüncü olarak, GM'de inkar, Chrysler'da belirsizlik ve dönüşümün gecikme maliyeti, Vlasic, GM ve Chrysler'ın sorunlarını bireysel yöneticilerin başarısızlığına indirgemez. Ancak üst yönetimin seçimlerinin kurumsal ataleti güçlendirdiğini gösterir. GM, uzun süre Amerikan otomotivinin en güçlü simgesi olmuştu. Fakat bu geçmiş. Değişen tüketici talebi, artan maliyetler ve zayıflayan finansal yapı karşısında daha hızlı hareket etmeyi zorlaştıran bir özgüvene dönüşebilir. Kitapta Rick Wagoner dönemindeki GM, kötüleşen veriler varken bile toparlanma mesajı vermeye çalışan bir yapı olarak görünür. Sorunların kabul edilmesi geciktikçe seçenekler azalır ve daha sert çözümler kaçınılmaz olur. Chrysler de ise Daimler ile birleşmenin yarattığı stratejik gerilim, şirketin istikrarlı bir yön bulmasını zorlaştırır. Dieter Zetsche'nin dönüşüm çabaları ve ardından Chrysler'ın satılması, şirketin uzun vadeli bağımsız plan kurmakta çektiği güçlüğü yansıtır. Bu iki örnek, gecikmenin sadece zaman kaybı olmadığını anlatır. Her gecikme, borç yükünü arttırır, çalışanlar ve tedarikçiler üzerindeki belirsizliği büyütür, ürün yatırımlarını sınırlar. Ayrıca karar vericileri, gönüllü ve kademeli değişim yerine zorunlu ve daha yıkıcı değişime iter. Kitabın çıkarımı nettir. Kurumlar geçmişte işe yarayan savunma mekanizmalarını sürdürdükçe yeni gerçekleri tanımak için gereken zamanı tüketirler. Krizde en pahalı hata sorunun büyüklüğünü olduğundan küçük göstermektir. Son olarak iflasın yalnızca çöküş değil, yapı sökme aracı olarak kullanılması. Once Upon a Car, 2009'daki GM ve Chrysler iflaslarını sadece finansal başarısızlığın son aşaması olarak incelemez. İflas sürecini normal şartlarda siyasi, hukuki ve ekonomik olarak yapılamayan değişiklikleri mümkün kılan bir yeniden düzenleme aracı olarak ele alır. Otomotiv şirketleri, fabrikalardan çok daha geniş bir ekosistemin merkezindedir. Bayiler, tedarikçiler, sendikalar, alacaklılar, çalışanlar, emekliler ve kamu otoriteleri alınacak her kararda farklı çıkarlar taşır. Bu nedenle zarar eden markaların, bayi ağlarının ya da aşırı maliyetli yapıların tasfiyesi şirket yönetiminin tek taraflı kararıyla kolayca gerçekleştirilemez. Vlasic'in anlatısında Chapter 11, bu düğümlerin çözülebildiği olağanüstü bir zemin haline gelir. Bunun bedeli ise büyüktür. Değer kaybı, kamu desteği tartışmaları ve binlerce kişi için belirsizlik yaratır. Kitap bu nedenle iflası romantikleştirmez. GM ve Chrysler için iflasın yıllarca ertelenen sorunların birikmiş maliyeti olduğunu hatırlatır. Yine de süreç daha yalın bir yapı ve yeni bir başlangıç için alan açmıştır. Bu tema kurumsal dönüşümün önemli bir sınırını açıklar. Bir örgüt sorunlarını erken aşamada çözmezse sonunda tercih ettiği hızda ve şartlarda değişme imkanını kaybedebilir. Böylece yeniden yapılanma, yönetimin planı olmaktan çıkıp alacaklıların, mahkemelerin ve devletin biçim verdiği bir zorunluluğa dönüşür. Sonuç olarak bu kitap, otomobil meraklılarından çok büyük şirketlerin nasıl zor duruma düştüğünü ve kriz altında nasıl karar verdiğini anlamak isteyen okuyuculara hitap eder. Yöneticiler, girişimciler, finans ve strateji öğrencileri, sendika ve sanayi politikalarıyla ilgilenenler için özellikle yararlıdır, okuyucu. Ford'un mali hazırlık ve yönetim disiplini sayesinde neden farklı bir sonuç elde ettiğini, GM ile Chrysler'ın ise neden iflas yoluyla yeniden yapılanmak zorunda kaldığını daha somut biçimde kavrar. kitabın pratik değeri tek bir evrensel yönetim reçetesi vermemesinde yatar. Bunun yerine likidite eksikliği, kapalı iletişim, gecikmiş kararlar ve çatışan çıkarların birbirini nasıl beslediğini gösterir. Bu, benzer baskılar altındaki her büyük kurum için uygulanabilir bir düşünme çerçevesidir. Türdeş iş kitaplarının çoğu dönüşümü sonradan düzenlenmiş dersler, şemalar ve başarı ilkeleriyle anlatır. Vlasic ise gazetecilik araştırmasına dayanan kronolojik anlatımıyla kararların alınırken ne kadar belirsiz, kişisel ve siyasi olduğunu korur. Bu yaklaşım, başarıyı kaçınılmazmış gibi gösteren geriye dönük anlatılardan ayrılır. Ayrıca Ford'un kurtuluşunu GM ve Chrysler'ın iflası karşısında yan yana tutması liderlik etkisini daha inandırıcı kılar. Kitap, elektrikli araçlar ve güncel küresel rekabet gibi sonraki dönüşümleri kapsamaz. Buna rağmen kurumsal ataleti kırma, gerçeği açıkça konuşma ve finansal dayanıklılık oluşturma konularındaki gözlemleri güncelliğini korur. Destek olmak isterseniz Bill Vlasic kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.